Ayrım 7.
Sayfa 76. Danışmanlar oylarını 23 Şubat'ta kullandılar ve vardıkları sonucu ertesi gün Kutsal Engizisyon kalemine sundular. Halka bir duyuru yapılmamakla birlikte sonuç Galileo'ya özel bir mahkeme celbiyle birlikte derhal bildirildi. 26 Şubat günü Engizisyon'dan iki görevli Galileo'yu Toskana elçiliğinden alarak Lord Kardinal Bellarmino'nun sarayına götürdü. Kardinal Galileo'yu başlığı elinde olduğu halde kapıda şahsen karşıladı ve Galileo'dan kendisini iskemlesine kadar izlemesini istedi. Orada Galileo'ya güneşin evrenin merkezinde yer alması hakkında bağımsız heyetin kararını açıkladı. Papa'nın temsilcisi olarak Galileo'ya bu görüşü savunmaktan vazgeçmesini tembihledi. Bütün umut var girişimlerinin böylesine un ufak olması karşısında Galileo'nun o anda nasıl tepki gösterdiğine dair elimizde hiçbir belge bulunmamakla birlikte kardinalin buyruğu önünde eğildiğine kuşku yoktur. Bir anda başka kişiler de Galileo'yu görmek için kardinalin evine doluştu. Başlarında son heyette yer alan ve oy kullanan 11 tanrı bilimciden biri olan Kutsal Engizisyon kaleminde yer alan Dominikan vekil Peder Michelangelo Segizzi vardı. O da Papa adına konuştuğunu iddia ederek Galileo'ya Kopernikus'un görüşünden vazgeçmesini, aksi halde kutsal kalemin harekete geçeceğini söyledi. Galileo ona da sesini çıkarmadı. Ertesi hafta Mart'ın 5'inde sansür kurulu Kopernikus'un gökbilimiyle ilgili resmi görüşe açıklık getiren, yani kutsal yazılara aykırı ve yanlış olduğunu belirten bir duyuru yayımladı. Bu fermanda adlar veriliyor ve harekete geçilmesi isteniyordu. Kopernikus'un kitabı Katolik inanca daha fazla zarar vermemesi için gerekli düzeltmeler yapılıncaya kadar askıya alındı. Karmelci peder Paolo Antonio Foscarini'nin yazdığı ve De Revolutionibus ile Kitab-ı Mukaddes'in nasıl bağdaştırılabileceğini göstermek amacıyla her iki kitaptan bölümlerin ve babların aktarıldığı, Kopernikus'u coşkuyla destekleyen başka bir kitaptan daha söz ediliyordu. Foscarini'nin durumu Kopernikus'tan çok daha kötüydü çünkü kitabı yekten mahkum edilmiş, yasaklanmış ve yok edilmişti. Bununla da kalınmadı. Foscarini'nin kitabını basan Napoli'deki matbaacı Mart ayındaki bu fermandan hemen sonra tutuklandı. Peder Foscarini de Haziran başında 60 yaşında ansızın ölüverdi. Bu fermanın amacı belirliydi. Galileo'da en sert cezanın sadece Kopernikus'u Kitab-ı Mukaddes'le uyuşturmaya çalışan tek bir kitaba verildiğini net bir şekilde gördü. Sözü edinen diğer iki kitap, Kopernikus'un kendi kitabıyla Diego de Zuniga'nın On Job adlı kitabı, sadece bazı çıkartmalar ve düzeltmeler yapılmak üzere askıya alınmışlardı. O sırada diğerleri gibi dolaşımda bulunan ve Kopernikus'un gök bilimini hararetle destekleyen Galileo'nun kitabı güneşteki lekelerle ilgili mektuplardan fermanda hiç söz edilmiyordu. Galileo Kitab-ı Mukaddes'i derinlemesine araştırmış ve Grand Duchess Christina'ya mektubunda yorumunu yapmış olmasına karşın bu çalışmasını henüz yayımlamamıştı. Aynı şekilde dalgalarla ilgili denemesi de el yazması halindeydi. Fermanda atlanmış olan ve sansürden de kurtulan Galileo eski neşesine kavuştu. Savunduğu kuramı mahkum edilmiş olduğu doğruydu ancak bunu bir farazi olarak düşünmekte ve bir gün fermanın yürürlükten kaldırılacağını ummakta özgürdü. Medici'nin Floransa'daki hanedanının temsilcisi olmanın yanında İtalyan biliminin de mümtaz bir siması olmayı sürdürdü. Roma'da 3 ay daha geçirdi. Bu sürede Kardinal Bellarmino ile buluştu. 11 Mart'ta Papa Paul ile 1 saate yakın özel bir görüşme yaptı. Toskana saray katibine gönderdiği mektupta şunları yazıyordu. Zat-ı alilerinize Roma'ya gelme nedenimi anlatmış ve kendilerini zalimlerin şerrinden ve üzerime attıkları iftiralardan haberdar etmiştim. Kendileri de bana dürüst ve içten olduğumu yakından bildiklerini söylediler. Yine de düşmanlarımın amansız bir nefretle peşimi bırakmayacakları korkusuyla geleceğimden kaygı duymama yol açan belirtiler bulunduğunu ifade ettiğimde, beni teselli edip endişeye mahal olmadığını, zira gerek kendisi gerekse bütün kardinaller topluluğu tarafından karalamalara zerrece kulak asılmayacak kadar çok sayıldığımı söylediler. Yaşadıkları müddetçe kendimi güvende hissedebileceğimi eklediler. Roma'ya gitmeden önce de benim için büyük bir iyi niyet beslediklerine ve her vesileyle lütuflarını sunmaktan kaçınmayacaklarına beni defalarca temin ettiler. Kopernikus'la ilgili fermanın ardından Galileo'nun adı herhangi bir suçtan yargılanmış ya da mahkum edilmiş olmamasına karşın sapkınlık ve küfür dedikodularıyla lekelenmeye devam etti. Venedik'te Galileo'nun hesap vermek üzere Roma'ya çağrıldığı, sonra da kelimenin tam anlamıyla sorgulandığı söylentisi yayıldı. Pisa, Kardinal Bellarmino'nun Galileo'yu inançlarını terk etmeye ve pişmanlık duyduğunu açıklamaya zorladığı söylentisiyle çalkalandı. Mayıs sonunda Galileo, Floransa'ya dönmeden hemen önce durumun düzeltilmesi için kardinale başvurarak kendisini temize çıkartan şu imzalı mektubu aldı. Bendeniz Kardinal Roberto Bellarmino, Signor Galileo Galilei'ye bizim marifetimizle tövbe ettirildiği, ıslah amacıyla cezalandırıldığı ve kendisinin hakikati söylemesinin istendiği yolunda iftira edildiğini duydum. Signor Galilei adındaki kişinin ne bizim marifetimizle ne de Roma'da ya da bildiğimiz kadarıyla başka bir yerde başka birilerinin marifetiyle savunduğu herhangi bir görüşten ya da öğretiden dolayı tövbe ettirildiğini ne de kendisine herhangi bir ceza dayatıldığını belirtirim. Kendisine sadece kilisenin kutsal babalarının hazırladığı ve kutsal sansür kurulunun yayınladığı Kopernikus'a atfedilen yerin güneşin etrafında hareket ettiği ve güneşin dünyanın ortasında sabit durduğu, doğudan batıya hareket etmediği öğretisinin kutsal yazılara aykırı olduğunu, o nedenle savunulmasının veya onaylanmasının mümkün olmadığını belirten duyuru okunmuştur. Bütün bunları tanıklığımıza dayanarak yazdık ve 1616'nın 26 Mayıs'ında kendi elimizle imzaladık. Sessiz kalan ama temize de çıkan Galileo, sonraki birkaç yılı Jüpiter'in aylarından yararlanarak denizde boylan bulma meselesini çözmek ve gerçek büyüklükleriyle biçimlerini belirlemek için Satürn'ün etrafındaki cisimleri incelemek gibi suya sabuna dokunmayan, özellikle İspanya kralının ortaya koyduğu ödülü kazanmasını sağlayabilecek işlerle geçirdi. 4 Ekim'deki Assisi ile Aziz Francis Bayramı'nda Galileo, Floransa'dan bir mil uzakta bulunan Arcetri'deki San Matteo Manastırı'nda büyük kızının rahibelik yemini ettiğini duydu. Kızını manastıra vereli 3 yıl olmuştu. Bu fikir aklına ilk geldiğinde bunu bütün yaşamları boyunca sürecek bir şey olmaktan çok kızlarının yakın geleceğini garanti altına almanın bir yolu olarak düşünmüş olması muhtemeldir. Ne var ki kızlarına koca bulunamamıştı. Mübarek Francis'in kurduğu yoksul kardeşler tarikatının yaşam biçimi şudur. Rabbimiz İsa Mesih'in kutsal müjdesine uymak, hiçbir şeye sahip olmadan itaatle ve iffetle yaşamak. St. Clair'in Nizamnamesi 2. Bölüm. Rahibelik töreninde Virginia doğumunda kendisine verilen ismi bırakarak Tanrı'nın onun için seçtiği ve yüreğine fısıldadığı Suor Maria Celeste adını aldı. Bundan böyle manastırın dışına çıkmasına izin verilmeyecektir. St. Clair Nizamnamesi 2. Bölüm. Ertesi sonbahar 28 Ekim 1617'de bu kez Livia kardeşinin izinden giderek Suor Arcangela oldu. Her ikisi de yaşamlarının bundan sonraki kısmını San Matteo'da geçirecekti. Taştan bir kabre konmayı kendi isteyerek tenezzül buyurdu. 40 saat mezarda kalma hoşuna gitti. İşte sevgili kardeşlerim siz de onu izleyin. 40 yıl içinde yaşayacağınız ve öleceğiniz bu kutsal kapanmaya itaatla, yoksullukla ve saf iffetle dayanmalısınız. Bundan böyle taştan kabirdesiniz. Yani kapanmaya yemin ettiniz. Sen Colet ahidi. Galileo dalgalar hakkındaki vakitsiz kuramını İtalya'daki ve yurt dışındaki dostlarıyla geliş güzel paylaşmayı sürdürdü. 1618'de Avusturyalı Arşidük Leopold'un çalışmalarından bir örnek istemesi üzerine size Kopernikus'un tanrı bilimciler yasaklayıncaya kadar benim de savunduğum görüşlerini içeren kitabıyla birlikte yasaktan hemen önce dalgaların nedenlerine ilişkin yazdığım kitapçığı gönderiyorum diye yanıtlar. Kendilerine benim biçare aklımın kendi başına erişemeyeceği kadar yüksek bir içgörü yol gösterdiğinden bu durumda bize yetkililerin kararlarına uymak ve onlara inanmak düşer. O yüzden size gönderdiğim bu kitapçığı şairane bir teşbih, bir hayal, kişisel bir kuruntu, bir ucube olarak telakki ediyorum. 8. Gölgeler arasında seçebildiklerimiz. Galileo'nun bütün yazışmaları, gelen mektupları çoğu zaman geç yanıtlamasına ya da çala kalem bitirmesine neden olan hastalık imalarıyla doludur. Galileo'nun ilk yaşam öyküsünü kaleme alan yazarın da belirttiği gibi hava değişimleri Galileo'yu usandırmaktaydı. Gençlik yıllarından sonra hemen her yıl ya bahar ya güz ya da her iki mevsimde de hastalanması olağan bir hal almıştı. Bu sağlık krizlerinin nedenleri üzerinde pek durmamakla birlikte büyük olasılıkla Padua'daki mağarada yakalandığı bir tür ateşli hummadan mustarip olabileceği gibi o sıralarda İtalya'da hemen her yerde rastlanan sıtmanın ya da tifonun kurbanı da olmuş olabilir. Devamlı tekrarlanan bu kırıklığın başka bir olası açıklaması da belirsiz bir romatizmal hastalık, belki damla olabilir. Yaşam öyküsünü yazan kişinin dediğine göre vücudunun çeşitli yerlerinde duyduğu korkunç acıların ve sancıların nedeni bu olabilir. Damla hastalığı aynı zamanda bu hastalıkta tipik bir durum olarak kanda miktarı artan ürik asit eklem yerlerinin yanı sıra böbreklerde de kristal şeklinde tortulaştığında böbrek taşına neden olur. Nitekim Galileo pek çok kere uzun böbrek ağrılarından şikayet etmişti. bizzat kendi ürettiği kırmızı şaraptan çok içmesi, ürik asit seviyesini artırmak suretiyle bu durumu olsa olsa ağırlaştırmıştır. Şarabın suyun en güvenli seçeneği olarak görüldüğü bir dönemde bile doktorlar alkolle damla nöbetleri arasında nedensel bir ilişki bulunduğunu kabul etmekteydi. Manastırdaki eczanede çok sayıda hap ve iksir hazırlayan Galileo'nun kızı mektuplarında hastalanma riskini artırdığından çok zararlı olan içkiyi azaltması için babasını sık sık uyardı. Zaman zaman sözünü ettiği diğer belirtiler arasında göğüs ağrısı, ağır demir kirişleri taşımaktan dolayı fıtık, uykusuzluk ve bir gökbilimci için talihsizlik sayılabilecek çeşitli göz sorunları da bulunmaktaydı. Mum alevinin etrafında arkasındaki bütün nesneleri görmemi engelleyen iki ayak çapında bir ışık halkası görmeye başladım. Bu da ayrı bir felaket diye yazmıştı bir meslektaşına. İlletim azaldıkça kusursuz bir gözle karşılaştırılamazsa da halkanın büyüklüğü ve yoğunluğu azalıyor. Teleskopla yaptığı gözlemler de Galileo'yu göz enfeksiyonlarına daha yatkın hale getirmiş olabilir. 1610'da Floransa'ya gittikten sonra gerek sağlığının kötüleştiği dönemlerde gerekse nekaat devresinde sık sık kentten çıkarak soluğu civardaki tepelerde aldı. Henüz annesi ve iki küçük kızıyla birlikte kent içinde kaldığı sıralarda dağlarda yaşamaya ahdetmişti. Aksi halde vakitsiz mezarı boylayacağım. Sonraki birkaç yıl boyunca kendisini konuk ederek kentin tiksindirici havasından kurtaran dostu ve takipçisi Filippo Salviati'ye minnettar olacaktı. Salviati'nin Floransa'nın 15 mil batısındaki Sinia tepelerinde bulunan selfiesinde hem yeniden sağlığına kavuşacak hem de iki kitabının sudaki cisimler ile güneşteki lekelerle ilgili mektup epey bir bölümünü bitirecek yeterli zamanı buldu. Bu gönüllü inziva Salviati'nin 1614'te ölmesiyle sona erince bütün yılı geçirebileceği bir sığınak arayışı kendini yeniden hissettirmeye başladı. 1617 Nisan'ında River Arno'nun güneyindeki Bello Sguardo adı verilen tepenin üstünde güzel manzaralı bir sayfiye tuttu. Yılda 100 kudo olan kirasını sayfiyenin arazisi üzerinde yetişen tahılı ve fasulyeyi satarak denkleştirdi. Bu yeni kartal yuvasından bakıldığında aşağıda evlerin koyu kırmızı damları, kiliselerin kubbeleri ve Floransa'nın surları, yukarıda da gökyüzü bütün haşmetiyle uzanıyordu. Doğuda San Matteo Manastırı'nın surlarının ardında kızlarının yaşadığı Arcetri'nin yeşil zeytin ağaçlarıyla dolu tepelerini görebiliyordu. Gitmesi gerektiğinde kızlarını ziyaret etmesi yürüyerek ya da katır sırtında yaklaşık bir saatini alıyordu. Ancak Bello Sguardo'nun sağlıklı havasına rağmen Galileo 1617'nin sonuna doğru bahara kadar pençesinden kurtulamayacağı başka bir ciddi hastalığa yakalandı. 1618 Mayıs'ında nihayet hasta yatağından kalkabilmiş olmasına şükrederek Apennin dağlarından Adriyatik kıyısına kadar bir hac yolculuğu yaptı ve Casa Santa'yı, Bakire Meryem'in Loreto'daki evini ziyaret etti. Yerel bir efsaneye göre Kutsal Meryem'in bu eski evi 1294'te kutsal topraklardaki yerinden koparak meleklerin kanatlarında kente adını veren defne kuruluna, İtalyanca Loreto, gerip konmuştu. Galileo ibadet amacıyla bir türbeyi ziyaretten ilk kez Kopernikus etrafında koparılan şamatayı kazasız belasız atlattığı 1616 yılında söz etmişti. Fakat gelişen olaylar ve bir türlü yakasını bırakmayan illetler yüzünden 1618 Mayıs'ına kadar bu niyetini gerçekleştiremedi. Şimdi şu son şifası için de Tanrı'ya minnetini sunabilecek ve gelecekte sağlığının düzelmesi için dua edebilecekti. Haziran ayında evine Bello Sguardo'ya ve 1612'de 7 yaşındayken Padua'dan yanına getirdiği oğlu Vincenzo'ya döndü. 1618'de bu erkekler evinde iki de yeni öğrenci vardı. Galileo'nun onlardan önce Castelli ve onlardan sonra başkaları gibi yaşam boyu aziz dostları olarak kalacak olan Niccola Arrighetti ile Mario Guiducci. 30'larındaki bu iki alim Galileo'nun 1609'da teleskop yüzünden yarıda bıraktığı temel çalışmalarına geri dönebilmesi için yaz boyunca başlarını kaldırmadan ustalarının hareketle ilgili ilk teoremlerini kopya ettiler. Galileo'nun Padua'dayken aldığı yığınla notu ayıklayarak bir yüzünü Galileo'nun değerlendirme ve düzeltme yapabilmesi için boş bıraktıkları düzgün yapraklar haline getirdiler. Galileo'nun öğrencileri bu temel işi henüz bitirmişlerdi ki yeni bir hastalık nöbeti bu çalışmanın üzerine planlandığı gibi bir yapıp kurmasını önledi. Bu durum fazla bir gecikmeye yol açmayabilirdi ama zayıf düştüğü sırada gökler ona uzun uzun düşüneceği yeni bir gizem gönderdiler ve bu görüntü hareketle ilgili çalışmalarının yayımını bir yıl daha erteletecek bir olaylar sahnesinin başlangıcı oldu. 1618 Eylül'ünde Floransa göklerinde küçük bir kuyruklu yıldız peyda oldu. Kuyruklu yıldızların geçmelerinde bir fevkaladelik olmamakla birlikte bu teleskopun doğumundan sonraki ilk kuyruklu yıldızdı. Diğer gökbilimciler tasarımları Galileo'ya ait olan gereçleri evlerinin çatılarına yerleştirirken Galileo eve tıkılı kaldı. Daha sonra Kasım ortasında başka bir kuyruklu yıldız daha geçti ama ne yazık ki Galileo'nun sağlık durumu öncekinden daha iyi değildi. Hatta Kasım sonunda Avrupa'nın bütün gökbilimcilerini teleskop başına toplayan gerçekten parlak bir üçüncü kuyruklu yıldız göründüğünde Galileo yine aralarında yoktu. Kuyruklu yıldızın görüldüğü bütün bu sürede diye yazdı daha sonra. Hastalık yüzünden yatağa bağlı kaldım. Dostlarım sık sık ziyaretime geldiler. Zaman zaman bu kuyruklu yıldızlarla ilgili tartışmalar oldu. Ben de bu konuda şimdiye kadar savunulmuş olan öğretilere kuşku düşüren kendi düşüncelerimi söyleme fırsatı buldum. Aslında Galileo hayatı boyunca sadece bir tek önemli kuyruklu yıldız, gençliğine denk gelen 1577'deki büyük parlak kuyruklu yıldız gördü ve bu nesnelerin gerçekten ne olduklarını hiçbir zaman anlamadı. Galileo'nun çağdaşlarının büyük bölümü kötü alametler olduklarına inandıkları kuyruklu yıldızlardan korkuyordu. Gerçekten de bugünden geriye bakıldığında 1618'deki 3 örnek aynı yıl Bohemya'da patlak veren 30 yıl savaşlarının habercisi olarak görüldü. Aristotelesçi filozoflar kuyruklu yıldızların atmosferdeki karışıklıklardan kaynaklandığını sandılar. Kuyruklu yıldızların gelip gitmesi, bütün bu sürede saçaklarındaki parlaklıkların değişmesi, otomatik olarak yerle ay arasında bulunan ay altı küresinde görülmelerine neden oldu. Kuyruklu yıldızların saçaklarının bu kürenin havanın üst katlarında dönmesinin yarattığı sürtünmeden dolayı yandığı düşünüldü. Ziyaretçileriyle tartışmaya girecek kadar kendini iyi hisseden Galileo'nun, üç kuyruklu yıldızdan hiç olmazsa birini görmek için 1618 güzü boyunca bir kere olsun evden dışarı çıkmaması inanılmaz görünebilir. Fakat son yıllarını art arda gelen hastalıklarla savaşarak geçirmiş 50'sini aşkın biri için Kasım geceleri gerçekten de çok tehlikeli olabilirdi. Üstelik Galileo dostlarının anlattıklarını zaten bildiğinden bu nesnelerle ilgili çalışmalarını riske atsaydı bile çok fazla şey göremeyebilirdi. Zira en güçlü teleskopun yardımıyla bile bir kuyruklu yıldızın ya da sakallı yıldızın dış hatlarını belirlemek mümkün olamıyordu. Teleskop onları ışınlarından süzdüğünde ışık noktaları haline gelen sabit yıldızlardan ya da minik kürelere dönüşen gezegenlerden farklı olarak bir kuyruklu yıldızı tam olarak odağa oturtmak mümkün olamıyordu. Nitekim Galileo aynı nedenlerle olmasa da Aristotelesçi çağdaşlarıyla bir defalığına hemfikir kalarak kuyruklu yıldızların yerin atmosferine ait olduğu inancıyla daha ileri gitmedi. Kuyruklu yıldızların temiz ve yakın bir görüntüsünü elde etmek 1986'ya kadar mümkün olmayacaktı. O yıl çok sayıda uzay aracı son gelişinde Halley kuyruklu yıldızını görüntüledi. Elde edilen görüntülerde Halley'in büyük bir başı ve eliptik yörüngesi sırasında güneşe yaklaştığında kızıllaşan gazlardan ve tozlardan bir kuyruğu olan karanlık bir buzul yığınından oluştuğu ve pis bir kar topunu andırdığı görüldü. Bu yüzden 1577'deki büyük kuyruklu yıldızı 1585'te de bir başkasını gözlemleyen Danlı Selefi Tycho Brahe'nin bulgularını reddetti. Çıplak gözle yıldızları gözlemleyen o güne dek yaşamış belki de en yetenekli gözlemci Tycho, elindeki aşırı büyük ölçüm araçlarıyla her gece yerini belirlemek için o kuyruklu yıldızın izini sürdü. Araştırmaları sırasında kuyruklu yıldızın ayın ötesinde belki de Venüs kadar uzakta bulunduğunu keşfetti. 16. yüzyılın düşünce tarzına göre bunun iki anlamı olabilirdi. Ya bu kuyruklu yıldız Aristoteles'in kristal gök kürelerinden kopmuş bir parçaydı ya da böyle gök küreler yoktu. Tycho 1572'de bir nova saptayarak değişmez göklerde değişimlerin ortaya çıkabileceğine kendisini inandıran ilk Avrupalıdan cesaret bularak ikinci senaryoyu yeğledi. Galileo 1604'te ikinci bir novaya tanık olduğunda Tycho'nun bu yeni yıldızın doğasına ve önemine ilişkin unutulup giden yorumuna arka çıktı. Fakat Ptolemeo ile Kopernikus'u kötü bir uzlaştırma örneği olarak gördüğü Tycho'nun gezegenler sistemine itibar etmedi. Tycho'nun çok dikkatle izlediği kuyruklu yıldıza gelince Galileo onu serap olarak nitelendirdi. Galileo'ya göre kuyruklu yıldızlar gök cisimlerinde değil havada meydana gelen çok yukarıdaki dumanlara çarpan güneş ışığının yansımaları olmaları kuvvetle muhtemel, olağan dışı ışıklardı. Bir gök kuşağını yakalayamayacağınız ya da feciri tutamayacağınız gibi bir kuyruklu yıldızın uzaklığını da ölçemezdiniz. 1618'de görülen kuyruklu yıldızlarla ilgili Galileo'ya ulaşan haberlerden ya da notlardan hiçbiri Galileo'yu şüpheci tavrından döndüremediği gibi Roma'dan kendisine gönderilen, içinde kuyruklu yıldız üzerine Collegio Romano'da verilen ve 1619 başlarında yayımlanan bir konferans metninin bulunduğu kitapçıktan da etkilenmedi. Bu metnin sahibi olan Cizvit gökbilimci Peder Orazio Grassi, yaptığı çalışmalara dayanarak Kasım sonunda görülen kuyruklu yıldızın yolunun Güneş ile Ay arasından geçtiğini ileri sürüyordu. Bu bir Cizvit için hatırı sayılır bir sonuçtu. Çünkü Collegio Romano, Aristoteles'le ilgili en ufak bir münakaşayı bile kabul etmezdi. Buna rağmen Galileo, tıpkı Tycho'ya yaptığı gibi kuyruklu yıldızların cismi olmadığı gerekçesiyle Peder Grassi'nin kuyruklu yıldızın uzaklığıyla ilgili tahminlerine de kuşkuyla baktı. Kaldı ki Peder Grassi matematik hesaplamalarında kuyruklu yıldızın hacmini, kütlesini ve sakalını birlikte düşünmesini ve aydan milyarlarca kat daha büyük olduğunu söylemesine neden olan bir sürü hata yapmıştı. Bu Galileo'ya göre gülünç bir abartmaydı. Daha da kötüsü, teleskopla yaptığı gözlemleri tarif ederken aletin temel ilkeleri hakkında tamamen bilgisiz olduğunu da göstermişti ki bu Galileo'nun aşağılamasına davetiye çıkarmak demekti. Tam bu sırada Galileo'nun öğrencisi Mario Guiducci, saygın Floransa Akademisi'nin konseyine seçildi. Bu Guiducci'ye 1619 baharında iki zorunlu konferans sunma onuru veriyordu. Konu olarak kuyruklu yıldızları seçti. Konferansın büyük bölümünü Galileo yazdı ve Tycho ile Peder Grassi'nin çalışmalarını reddetmekle birlikte kendi şaşkınlığını da dile getirdi. Sonuç olarak Tycho'nun bize sundukları hala yetersiz kaldığından evrenin parçalarının yapısı önümüze konuncaya dek gölgeler arasından seçebildiğimiz çok az şeyle yetinmek zorundayız. Bu konuşmaların Kuyruklu Yıldızlar Üzerine Söylev adıyla 1619 Haziran'ında yayımlanması Peder Grassi'yi gücendirdi. Cizvit Collegio Romano'nun Galileo'nun keşiflerine her zaman destek vermiş, ona büyük saygı göstermiş olmasına karşın Galileo, çünkü herkes bunları yazanın Galileo olduğunu biliyordu, sanki Cizvitleri kendine hedef seçmiş gibiydi. Önce Peder Scheiner, güneşteki lekelerle ilgili mektuptaki Apelles, şimdi de Peder Grassi. Peder Grassi öfkesi yatıştıktan sonra öğrencisi Lotario Sarsi'nin adıyla Libra Astronomica ya da Gökbilimsel ve Felsefi Terazi adıyla Latince bir kitap yazdı. Kitabın adından da anlaşılacağı üzere Galileo'nun kuyruklu yıldızlarla ilgili fikirleri 1619'un Librasında Terazi Burcu bir teraziye konup tartılıyor ve hafif bulunuyordu. Muarızlarının çırtkanlıklarını susturmak zorunda kalan Galileo cevaben yazdığı kitabın daha kapağında salvoya başladı. Kitabına Il Saggiatore ya da Sarraf adını verdi. Böylelikle terazinin Libra, kaba tartısı yerine sarrafların maden cevherindeki saf altın miktarını analiz ederken kullandıkları çok daha hassas bir teraziyi koydu. Misillemede bulunma sırası kendisine gelen Peder Grassi de Galileo'nun bu kitabından iş araba düşkünlüğüyle bilinen Galileo'nun sarrafı yazarken sarhoş olduğunu ima etmek amacıyla kasıtlı bir dil sürçmesiyle Assaggiatore, şarapçı diye söz etti. Kuyruklu yıldızlarla ilgili tartışmanın ayarının düşmeye, bayağılaşmaya başladığı 1620'de